Ayrım 14. Sayfa 247. 3. Bölüm. Avdemoğlu Pansiyon. İncecik olacak sarmalar kalem gibi. Nahşu serçe parmağım kalınlığında. Taze yapraklarla sararsın. Salamura sert düşüyor. Sigara böreğini de akşamüstü kızartırsın. Aman ha, kağıt havlunun üzerinde yağlarını süzdürmeyi unutma. Genci var, yaşlısı var, kalp, tansiyon, şeker. Ne mi lazım? Favayı da tekmil istiyorum. Soğanlı, dereotlu. Ha, deniz börülcesinin kılçıkları da iyi ayıklanacak. Amma uzattın Recep abi. Ne o öyle yeni yetme ev kızlarına yemek dersi verir gibi. Duyan da ilk defa sipariş alıyoruz sanır. Bizim yaptığımız yemekler sosyetenin kalbur üstü hatunlarının sofralarını süslüyor ayol. Hiçbiri de senin kadar titizlenmiyor. Benim misafirlerim kimseninkine benzemez Gülbeyaz Hanım. Üstelik özel bir gece için hazırlanıyoruz. Çok özel. Orada bulunacak tek bir kişinin bile çehresinde memnuniyetsizlik ifadesi olmamalı. Anlaşıldı. Ver hele elindeki şu listeyi. Kaç kişilik olacak sofran? 10-12. Birkaç da beklenmedik misafir olursa 20 kişilik düşünsen. Tamam. Cumartesi akşam üzeri hepsini pansiyona getirir teslim ederiz. İstersen masa düzeninde de yardımcı olurum sana. Getirdiklerimi servis tabaklarına boşaltır sofranı kurarım. Sağ ol Gülbeyaz, gerek yok. Siparişleri aldırtırım ben. İlahi Gülbeyaz, açıldığından bugüne Ademoğlu pansiyonun tek bir kadın çalışanı olmamışken, hem de dişi sineğin bile kapıdan giremeyeceği böyle özel bir gecede içeri sızıp ortalıkta boy göstermek senin neyine? Boşuna mı koydu bu adı Recep? Ademoğlu pansiyon. Anadolu'nun herhangi bir yerinden kalkıp herhangi bir nedenle İstanbul'a gelen ya da İstanbul'da yaşadığı halde birkaç günlüğüne kafa dinlemek için bu mekanı seçen, yanı sıra gel geç müşteriden öte kalış süreleri haftaları, bazen ayları bulan, farklı eğitim düzeylerinde, farklı hayat görüşlerine sahip, yapı olarak benzeşen ya da sıt kutuplarda gezinen her yaştan erkek konuğa açıktı burası. Müşterilerin çoğu Adem ya da Adem Bey diye çağırıyordu Recep'i. Pansiyona kendi adını koyduğunu varsayarak. Düzeltme gereği duymuyor Recep. O da özde bir Ademoğlu değil mi? Neden hem kadınların hem de erkeklerin gelip konaklayabileceği bir çatı açmadı da yalnızca Ademoğullarına hitap etmeyi tercih etti Recep? Hayır, asla kadın düşmanı değildi. Tam tersine, iki cinse de eşit uzaklıkta duran ve tarafsız gözlemler yapabilen, haktan yana bir er kişiydi. Ezilen, çeşitli nedenlerle mağdur olmuş kadınlar için sığınma evleri vardı. Mağdur erkeklerin başlarını sokacakları bir çatı altı neden yok diyerek girişmişti bu işe. Genel kanıya göre, ezilen erkek yoktu yeryüzünde. Yıkılması güç belli kalıplar vardı. Erkekler ağlamaz, ağlatır. Erkekler üşümez, üşüyen kadına ceketini verir. Erkekler acı çekmez, acı çektirirdi. Etten kemikten yapılmışlardı onlardı. Ama duygu yoksunu yaratıklardı her biri. Oysa Recep, Ademoğlu pansiyonu açtıktan sonraki şu birkaç yıl içinde bu görüşlerin aksini kanıtlayan öyle çok örnek yaşamıştı ki, hayalleri tükenmiş nice erkeğin ayazda kalmış, kanadı kırık kuşlar gibi tiril tiril titreyerek üşüdüğüne, hayattan beklentisi kalmayanların umutsuzluk içinde kıvrandıklarına, kendilerini terk edilmiş, yalnız ve ıssız hissettiklerine de çok ama çok acı çektiklerine de tanık olmuştu. Garip bir rastlantıydı belki. Ama pansiyonuna konuk olanların çoğunu dertli erkekler oluşturuyordu. Daha ilk günden görev edinmişti Recep. Her biriyle ayrı ayrı ilgileniyor, anlatmak isteyenlerin hikayelerini dinliyor, suskun kalmayı tercih edenlerin üzerine gidip onları bunaltmıyor, sırlarına saygı gösteriyor, aradaki mesafeyi ve ölçüyü belli bir düzeyde tutarak dertleriyle hemdert olmayı pek iyi beceriyordu. Öyle ki şehrin öte yakasından bir geceliğine sırf onunla sohbet edebilmek, içlerini dökmek için gelen müşteriler bile vardı. İşte bu özel geceyi onlar için düzenliyordu Recep. Erkek erkeğe gerçek bir fasıl gecesi yaşayacaklar. Kadının olmadığı bir yerde kadınları konuşacaklar. Şarkı söyleyecekler onlar için. Nereden sevdim o zalim kadını diye haykıracak kimileri. Şimdi uzaklardasın diyerek çaresi olmayan hasretleri dile getirecekler. Ademoğlu pansiyonun çatısı altındaki tüm erkekler hüzünlenecek, coşacak, ağlayacak, gülecek. İnsana dair bütün duyguları yaşayacaklar o gece. Fasıl gecesi. Günlerdir bu işle uğraşıyordu Recep. Öncelikle bilgisayarda küçük el ilanları hazırladı, yazıcıdan çıktılarını aldı. Pansiyonun en görünür yerlerine, giriş kapısına, danışma bölümünün arkasındaki kadife panonun üzerine, oturma salonuna, koridorlara birer tane astı. Yetmedi, gören olur, görmeyen olur diyerek davetiye niyetine oda kapılarının altından içeriye attı. O da yetmedi, herkese, özellikle de yeni gelen müşterilere tek tek her gördüğünde bir kez daha hatırlatarak yineledi davetini. Pansiyonumuzda düzenlenecek geleneksel fasıl gecesine teşrifiniz. Ona kalsa böyle ağdalı bir dil kullanmazdı el ilanlarında. Fasıl gecemize bekliyoruz der çıkardı işin içinden. Ancak bu aşamada Vecihi Bey'in dilini kullanmak zorundaydı. Daha önceki yıllarda da olduğu gibi gecenin mimarı o olacaktı çünkü. Vecihi Bey 4 yıllık müşterisiydi Ademoğlu pansiyonun. Bunca zamandan ve yaşanıp paylaşılanlardan sonra müşteri demek hataydı aslında. O da ev sahibi gibi hissediyordu kendini zaten. 4 yıl önce bir elinde küçük bir çanta, diğerinde özel kutusuna yerleştirilmiş uduyla içeriye girmiş, odan var mı evlat demişti Recep'e. Ama sakin bir oda olacak, ona göre. Ne ben birilerinin gürültüsünü patırtısını duyayım, ne de onlar benim dımbırdımdan rahatsız olsunlar. Koridorun sonunda arka cepheye, pansiyonun bahçesine bakan en geniş köşe odasını açmıştı Recep. Belliydi ki kafa dinlemek için gelmişti müşterisi. Kafa dinlemek ve belki de yaşadığı mekan her neresi ise orada özgürce dımbırdatamadığı uduyla baş başa kalmak için. Kısa soluklanmalar dışında 3 gün boyunca odadan dışarı adımını atmadı Vecihi Bey. Uzun bir hasretlik döneminin ardından susamış da yeni kavuşmuş gibi uduyla yek vücut, alçak perdeden, bazıları Recep'in bildiği, bazıları ise Recep'in hiç duymadığı şarkıları çalıp kırık bir sesle terennüm ederek geçirmişti bütün zamanını. Sonradan öğrendi Recep, ilk kez duyduğu şarkıların Vecihi Bey'in kendi besteleri olduğunu. 3. günün sonunda pansiyondan ayrıldı Vecihi Bey. 2 hafta sonra tekrar geldi. Bu defa 4 gün kaldı. Sevmişti pansiyonu. Yerleşik mekanında, evinde bulamadığı huzuru ve sükuneti burada yakalamıştı galiba. Düzensiz aralıklarla sürdü bu gidiş gelişler. Kimi zaman aylarca ortada görünmüyor, bazen de 2 hafta üst üste Recep'in konuğu olabiliyordu. Bahçeye bakan köşe odayı mecbur kalmadıkça kimselere açmıyordu artık Recep. Vecihi Bey'e aitti orası. Alışmışlardı birbirlerine. Yaptığı yeni besteleri ilk önce Recep'e dinletiyordu Vecihi Bey. Recep kendisine tanınan ayrıcalığın bilincinde şarkıyı dikkatle dinleyip yorumluyordu. Buna yorumlamak denirse tabii. Olumsuz eleştiri yapmanın haddi olmadığını düşünerek beğenilerini iletiyordu yalnızca. Vecihi Bey konservatuar mezunu, bir zamanlar devlet radyosunda Türk Sanat Müziği icra heyeti şefliği yapmış emekli bir udiydi ve Recep'in Türk müziğine fasıla gönül vermesinde en büyük etkendi. Evliydi. 2 kızı, 2 de torunu vardı. Sıradan bir yaşantıydı görünürdü. Ancak gerilerde bir yerlerde kırık bir aşk hikayesinin var olduğunu sezinliyordu Recep. Güçlü bir ilham kaynağı olmasa bu besteleri nasıl yapardı insan? İlk fasıl gecesini 3 yıl önce sıcak bir Ağustos gecesi pansiyonun arka bahçesinde gerçekleştirmişlerdi. Doğaçlama gelişen, derme çatma bir düzenlemeydi. Tek sazlı, tek solistli, fasıl bile denemeyecek müzik sunumuna o gece pansiyonda kim varsa davet edilmiş, Vecihi Bey çalıp söylerken oradakiler de ona eşlik etmişlerdi. Öyle uzun boylu hazırlık yapmamıştı Recep. Biraz çerez, biraz meyve, ne varsa masalara serpiştirmişti. İsteyen çay kahve içmiş, isteyen bir iki kadeh rakı parlatıvermişti. Sonraki yıllar içerideki geniş yemek salonunda toplanmışlardı. Masalara beyaz masa örtüleri serdirmiş, üstlerini yiyecek içecekle donatmıştı Recep. Faslın şekli de değişmişti. Vecihi Bey'in özel olarak doldurttuğu fasıl bandıyla renklenmişti geceleri. Böylelikle üstadın üzerindeki yük hafiflemiş, arada gönüllü olarak çalıp söylediği birkaç şarkı dışında seyirci ve dinleyici konumunda olmanın keyfini çıkarmıştı. Emekliye emekliye epey yol kat etmişlerdi. Bu yılki fasıl öncekilerden kat be kat mükemmel olacaktı. Yeme içme konusunu Recep hallediyordu, fasıl müziğini de Vecihi Bey. Canlı müzik olacak diyerek yola koyulan Vecihi Bey, fasıl heyetini toparlama çabasındaydı. Mütevazı ölçülerde de olsa, sazıyla, sözüyle gerçek bir faslın kokusunu soluyup, tadını yüreklerinde hissedecekti izleyenler. İyi ki o vardı. Yoksa tek başına nasıl kalkışırdı böyle bir işe Recep? Hadi kalkıştı diyelim. Nasıl kalkardı böyle bir yükün altından? İyiydi, hoştu ama bir yandan da koro şefliğinden gelen alışkanlıklarının etkisinde dediğim dedik tavrıyla kılı kırk yararak Recep'e kök söktürüyordu Vecihi Bey. Düzenlenen mütevazı geceyi kariyerine yakıştıramadığından mıdır nedir, habire eski günleri yad ediyor, fi tarihinde verdikleri muhteşem Türk müziği konserlerini dilinden düşürmüyordu. Recep saygıda kusur etmeden üstadını can kulağıyla dinliyor, Vecihi Bey onun can kulağıyla dinlediğini gördükçe daha da ateşlenip fasıl konusundaki bilgilerini Recep'in anlayacağı düzeye indirgeyerek küçük nutuklar atmaktan kendini alamıyordu. Hazırlıkların gözden geçirildiği son gün fasıl dediğin adabıyla yapılmalı dedi. Önce herhangi bir sazla yapılan peşref, sonra bir kâr, bir ya da iki beste, ağır semai, çeşitli şarkılar, yürük semai ve bir saz semaisi, istenirse bir oyun havası. Şarkılar da usullerine göre sıralanır. Önce ağır aksak, sonra yürük usulündekiler icra edilir. Recep'in yüzündeki umutsuz ifadeyi görünce insafa gelip ekledi. Bu anlattığım en geniş programdır. İstendiği şekilde kısaltılabilir. Ne yaparsın? Geleneksel anlamda fasıl icrası konser salonlarında, o da yalnızca meraklıları için yapılıyor artık. Benim gönlümde yatan faslı uygulamaya kalksak, oracıkta uyur senin pansiyondakiler. Vecihi de biliyordu toplumsal değişimin elini kolunu musikinin içine kadar uzatarak yozlaşmaya neden olduğunu. Hepsi için genelleme yapmasa da arabesk, pop, rap adı altında ipe sapa gelmez sözler, birbirinin aynı, tek düze müziklerle sunulan ses kirliliğine elinden geldiğince kulaklarını tıkıyordu. Hele bazı restoranlarda fasıl müziği adı altında bir şarkıcının popüler Türk müziği şarkılarını elektronik klavye eşliğinde söylemesine hiç dayanamıyordu. Hayır, isteyen istediğini söyleyebilir. İnsanları onların istediği tarzda eğlendirebilirdi. Ama bunun adı fasıl olmamalıydı. Madem Recep bir klavye, bir şarkıcı kolaycılığına kaçacağına zoru tercih etmiş ve bu uğurda Vecihi Bey'in zaman zaman kaprise vardırdığı nazını, tuzunu çekmeye razı olmuştu, o da elinden gelen desteği verecekti. Fasıl heyeti hazır dedi Vecihi Bey. Son çalıştırdığı korodaki saz arkadaşları onu kırmamış, teklifini kabul etmişlerdi. Udi kadrosu bana ait. Kanun, keman, klarnet, darbuka ve def. Bilir misin, eskiden klasik fasılları elinde zilli defle serhanende idare ederdi. Bu yüzden benim vazgeçilmezimdir def. Toplam 6 kişi oluyoruz. Eskilerin kırık hanende ve 40 sazendeden oluşan fasıl heyetlerini düşünürsek tenha sayılırız. Hanende sazende ayrımı da yok bizde. Herkes hem çalacak hem söyleyecek. Misafirlerimiz de koroya eşlik edince genişleyecek kadro. Ama bunun için kendilerini içine katabilecekleri bir repertuar olmalı. Şarkı seçimi konusunda ne düşünürdünüz? Çekinerek sormuştur Recep. Vecihi Bey'in işine karışmak, onu üzmek, hevesini kaçırmak istemiyordu. Ama geceye katılacak konuklarını da düşünmek zorundaydı. Repertuar hazırlanırken şarkılar makamlarına göre ayrılır. Aynı makamdaki ya da kardeş makamdakilerdeki şarkılar bir araya toplanır. Hüzzamla Segah, Uşak'la Hüseyin'i gibi. Her fasıl bestelendiği makamın adıyla anılır. Hicaz faslı, Nihavend faslı. Ama merak etme, bu kadar kuralcı olmayacağız. Ara ve geçiş taksimleriyle makamdan makama atlayabiliriz. Derin bir nefes aldı Recep. Taşlar yerine oturmaya başlamıştı. Tamam hocam dedi. Giriş taksimini yapar, ağır şarkılardan başlarsınız. Sonra da yavaş yavaş dinleyici isteklerine geçeriz. Dinleyici istekleri diye uzun uzun güldü Vecihi Bey. Kaçınılmaz son, öyle değil mi? Madem ok yaydan çıktı, o da olacak haliyle. İş ki Curcuna'ya dönmesin ortalık. Bu arada Curcuna'nın Türk sanat müziğinde 10 zamanlı 6 vuruşlu bir usul olduğunu biliyor muydun? Dipnot. Serhanende fasıl başı. Hanende okuyucu. Sazende çalgıcı. Neyse, fasıl konusunu kazasız belasız atlatmışlardı. Geriye Recep'in kendi hazırlıkları ve davetlilerle iletişimini sıcak tutması kalıyordu ki üstesinden gelinmeyecek şeyler değildi bunlar. Son gün gelen konuklar. Sabah erkenden pansiyondaki sağ kolu, becerikli yardımcısı Emrah'la beraber işe koyuluyor Recep. Bir gün önce deterjanlı sularla silinmiş yemek salonundaki masaları ucuca getirerek U şeklindeki bir masa düzeni hazırlıyorlar. Üzerlerine kar beyazı masa örtüleri seriliyor. Recep'in o gece için özel olarak satın aldığı porselen yemek takımlarıyla sofranın çatısını oluşturuyorlar. Bardaklar, kadehler, çatal bıçaklar. Bir tek yemek siparişlerinin alınıp getirilmesi, servis tabaklarına konulup sofraya taşınması kalıyor ki onlar da son dakika işleri. Her şey yolunda ama Recep'in canı sıkkın biraz. Pansiyonda kalanların sayısı düşündüğünün çok altında. Bu sabah 3 oda daha boşalmış. Ya masalar boş kalırsa, ya bunca zahmete değmezse, komşu işyerlerine, dükkanlara el ilanı mı dağıtsaydı acaba? Neyse ki gerek kalmıyor. Akşam üzerine doğru o el ilanlarını gökyüzüne rastgele savurmuşlar gibi müşteri üstüne müşteri yağıyor pansiyona. İlk gelen orta yaşların eşiğinde, iyi giyimli, hareketleri ölçülü, eskilerin tam bir İstanbul beyefendisi diye tabir ettikleri cinsten oldukça da yakışıklı bir adam. Haşim. Taşıdığı farklı özellikleri yatsırcasına karamsar bir ifade var yüzünde. Omuzları çökmüş, solgun yüzü mum gibi donup kalmış. Boş odan var mı arkadaşım diye soruyor Recep'e. Hemen ekliyor. Bir gece kalacağım. Recep'in istemesini beklemeden nüfus cüzdanını çıkartıp bankonun üzerine koyuyor. Gerek yok aslında. Kayıt falan tutmuyor Recep. Ama bu özel müşterisine ayıp olmasın diye önündeki deftere kaydediyor yeni konuğunun adını. Haşim Artukoğlu. Bu ismin sahibinin ağırbaşlı kalıbıyla nasıl da uyuştuğunu düşünüyor Recep. Nezaketle yol gösteriyor Haşim'e. Koridorun başında sağ koldaki büyük odaya doğru yürürlerken bu gece fasıl var pansiyonumuzda diyor. Katılımınız zenginlik kadar bizlere. Tam da adamını buldun der gibi bakıyor Haşim. Geceye katılacağından pek umudu yok Recep'in. Haşim'in hemen arkasından gençlik çağını çoktan geride bırakmış, düzgün giyimli, temiz yüzlü efendiden bir adam giriyor içeriye. Nizam. Adımları ürkek. Daha önce benzer ortamlarda bulunmadığı her halinden belli. Şu anda pansiyon ya da otel yerine hastaneye ihtiyaç duyduğu da kesin. Yüzü gözü yara bere içinde. Kaşının üzerindeki beyaz sargı bezinin orta yeri yatağında duramayıp taşan kanla kırmızıya boyanmış. Bir kolu bileğinden dirseğine gelişi güzel sarılı. Adım Nizam diyor. Nizam Hatipoğlu. Birkaç günlüğüne kalabileceğim bir yer arıyorum. Kesik kesik konuşuyor. Nefesi kesiliyor konuşurken. Karşısında duran adamı tepeden tırnağa dikkatle inceliyor Recep. Ama göz ucuyla. Fotoğrafını çekip beynine nakşeder gibi. Yıldırım hızıyla çaktırmadan. İster istemez onu kim bu hale getirdi sorusu burgulanıyor kafasında. Olgun yaşta, olgun görünümlü, akıllı uslu bir adam. Kaza filan değil, resmen dayak yemiş. Karşıdan baktı mı şıp diye anlar Recep. Neler görmüş bu gözler, neler geçirmiş. Canından can verdiği öz evladından dayak yiyenler mi istersin? Dost deliyle hırpalanıp ahbap kazığına oturtulanlar mı? Ve tabii karılarının evire çevire dövdüğü ama erkekliklerine toz kondurmamak için kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyenler ya da utanma belasına ser verip sır vermeyen Ademoğulları. Nizam Bey'in hikayesi bunlardan hangisiyle örtüşüyor acep? Recep bunca yıllık deneyimine dayanarak her şeyine iddiaya girebilir ki bu amca bey karısı tarafından iyice bir silkelenmiş. Kibarlığı bir yana bırak, eşek sudan gelinceye kadar dövülmüş zavallıcık. Neyse ne, madem kalkıp hastane yerine buraya gelmiş, gerekeni yapmak Recep'in boynunun borcu. Nizam'ın fiziksel hırpalanmışlığını yok sayarak, ''Tabii efendim'' diyor, ''Yerimiz var.'' Duvara asılı panonun üzerindeki anahtarlardan birini alıp yol göstermeye hazırlanırken ''Odalarda seccade var mı?'' diye soruyor Nizam. ''Olmaz mı?'' diyerek eğilip balkonun altındaki dolaptan beyaz, köşesi nakışlı bohça çıkarıyor Recep. ''Odalara koymuyoruz ama isteyenler için hazır bulunduruyoruz. Seccade, tesbih, takke hepsi içinde.'' Bir an kararsız kalıp devam ediyor. Pansuman falan gerekirse yaparız icabında. Elimizden gelir evelallah. Sağ ol evladım. Gerekirse rica ederim. Koridorun en başında girişe en yakın odayı seçiyor Recep. Adet yerini bulsun diye bu gece fasıl var pansiyonumuzda diyor mahcup bir tavırla. Adamcağız bu haliyle gelemeyecek olsa da söylemeye mecbur hissediyor kendini. Nizamsa yarasını beresini mazeret olarak öne süreceğine farklı yönden geri çeviriyor daveti. Bizden geçti artık evladım. Çalgı, çengi, içki de vardır Allah bilir. Var tabii ama içki içmeyen konuklarımız için ayran ve meyve suyu da bulunduruyoruz. Şeref verirsiniz, seviniriz. Umutsuz vaka diye mırıldanıyor Recep kapıyı arkasından çekerken. Nizam'ın bu haliyle geceye katılması imkansız görünüyor. Boş oda var mı diye kapıdan seslenen, eşikte kararsızca durmuş, içeriye girmekten çok dışarıda kalmaya meyilli genç adamın adı Vedat. Recep'in ilk dikkatini çeken adamın aşırı zayıflığı. Yüzü iki yandan bastırılmış gibi ipince. Avurtları içine çökmüş. Ama omuzlarına kadar inen kıvırcık simsiyah saçları, ateş gibi yanan kömür karası gözleriyle bir olup dengeyi sağlayarak bütün fiziki açıklarını kapatıyor. Üstünde haki renkte mont kaban arası bir parka, ayağında kalın tabanlı botlar var. El örgüsü kalın bir atkı atmış boynuna. Bakışları dalgın. Kendisi burada, aklı başka yerde sanki. Önündeki deftere müşterisinin adını kaydederken, ''Bu gece fasıl var pansiyonumuzda'' diyor Recep. ''Canlı müzik. Katılırsanız seviniriz.'' Kaşları çatılıyor Vedat'ın. Ama Recep'in gülen yüzü ters bir şey söylemesini engelleyince, söyleyeceklerini yumuşatmak ister gibi hafifçe gülümseyerek, ''Protest müzikte yapar mı sizin o canlı müzik yapacak adamlarınız?'' diyor. ''Anlamadım o dediğini abi'' diyor Recep. ''Ama ne istersen çalar bizimkiler. Türk sanat müziği, şarkı, türkü.'' ''Gelebileceğimi sanmıyorum.'' diye kestiriyor Vedat. ''Fasıl benim tarzım değil.'' Kapının önünde beliren şu sevimli ihtiyar, geçen yıl pansiyona gelip uzun uzun dertleşen adam değil mi? Evet o, Raşit amca. Çok iyi hatırlıyor Recep. Aynı şimdiki gibi kırık dökük bir ifadeyle içeriye girmiş, gecenin geç saatlerine kadar bahçede oturmuşlar, kimselere açamadığı sırlarını Recep'le paylaşmıştı Raşit. Yazılarını hayranlıkla okuduğu ünlü bir gazeteci kadından söz etmişti. Konuştukça duyduğu hayranlığın sınırlarını zorlayıp bambaşka boyutlara ulaştığını sezinlemişti Recep. Masum yüzü, hülyalı bakışlarıyla değer verdiği insandan yeterince ilgi görememekten yakınıyordu. Raşit amcanın saatlerce sözü dolandırarak anlattığı, daha doğrusu anlatamadığı büyük derdi şıp diye çözüvermişti Recep. Belki kendisi bile farkında değildi ama resmen aşıktı Raşit amca. Yaşa başa bakmazdı gönül işleri. Amansız bir illet gibi gelir, yakasına yapışıverirdi insanın. Ondan sonra sök söke bilirsen. Raşit amca, benim ya, geldim gene. İyi ettin, kalıcı mısın, oda hazırlayayım mı sana? Bilmem ki diyor Raşit. Öylesine uğrayayım demiştim ama kalabilirim de. Tekirdağ'a gitti bizimki, kızının yanına, yalnızım. İçindeki yalnızlığın, ıssızlığın, evdeki tek başınalıktan kaynaklanmadığını tahmin edebiliyor Recep. İyi misin sen Raşit amca? Değilim diye haykırıyor Raşit. Geçen seneden de beter durumdayım evlat. Dertleşmeye geldim seninle. Başımla beraber diye gülüyor Recep. Dertleşiriz de, eğleşiriz de. Bu gece fasıl var pansiyonda. Tam sana göre. İfkar dağıtmak için birebir. Ve Yusuf. Gecenin son konuğu. Bileklerine kadar çamura belenmiş, ilk bakışta asker postalını andıran yüksek konçlu potinler var ayağında. Saçı başı darmadağın. Bakışları tedirgin. Birilerinden ya da bir yerlerden kaçarken beklenmedik bir şekilde önüne çıkan mucizevi sığınağa kendini atıvermiş gibi. Gözleri Ademoğlu pansiyon yazısının üzerinde ''Yeriniz var mı abi?'' diyor. Recep'in yanıt vereceğine, tepeden tırnağa kendisini süzmesine farklı anlamlar katarak ekliyor hemen. ''Param var.'' Cebinden bir tomar para çıkarıp bankonun üstüne koyuyor. Belli belirsiz gülüyor Recep. ''Kaç yaşında var şu oğlan?'' 16, 17, bilemedin 18. Yok, o kadar değildir. Neyse. Hangi rüzgar attıysa onu buralara, belli ki fena hırpalamış. Koy o parayı cebine diyor tatlı sert. Çıkarken hesap görülür bu pansiyonda. Ne kadar kalmayı düşünüyorsun? Bir gece diyor oğlan. Yok yok, iki gece diye düzeltiyor hemen. Belki de daha fazla diyor dişlerinin arasından. Adı neydi diye soruyor Recep duvardaki panoya asılı anahtarlardan 6 numaralı olanı uzatırken. Yusuf. Bir iki saniye durup bekliyor. Yusuf yedekçi. Tamam Yusuf. Koridorun sağ tarafındaki en son oda senin. Hepsi bu kadar mı diye çekinerek soruyor Yusuf. Evet. Ne olmasını bekliyordun? Nüfus cüzdanı falan istemediniz de. Gerek yok. Adını kaydetmem yeterli. Sert mi çıktı biraz? Zaten gariban olan. Anahtarını alıp odasına yollanmaya hazırlanan Yusuf'un arkasından sesleniyor. Bu gece fasıl var pansiyonda. Bekleriz. Duyduklarını algılayamamış gibi donuk bir bakış fırlatıyor Yusuf. Recep'in çamurlu ayakkabılarının üzerinde yakaladığı meraklı bakışlarına sessiz, sitemli bir yanıt gönderiyor gözleriyle. ''Perişanım ben be abi'' diyor o gözler. ''Ne faslı'' diye isyan ediyor. ''Dokunma bana'' diye haykırıyor. ''Açılırsın, ferahlarsın'' diye ısrar ediyor Recep. Yusuf'un iç dünyasında yaşadıklarının tanığıymış da onu avutmaya çalışıyormuş gibi. Bir şey söyleyecek gibi oluyor Yusuf, vazgeçiyor. ''Bilmem ki'' diye geveliyor ağzının içinde. Başını eğip odasına doğru yürüyor. 14. ayramın sonu. Sayfa 266.